Başkanlık sistemi için yapılacak referandum ve anayasa değişikliği konusuna nasıl yaklaşmalıyız? Başkanlık bir sistem değişikliği, rejim değişikliği değil. Sonuçta yine demokrat ve laiklik, demokrasi ve laiklik olacak. Demokrat ve laik bir sistem devam edecek. Geri kalan önemli değil ki. Rejim aynı rejimdir. Yine Allah'ın dediği olmayacaktır. Başbakan ne dedi o gün? Anayasanın ilk 4 maddesi değiştirme diye öyle bir düşüncemiz yok. Böyle bir görüşü olanlarla da işimiz yok dedi. Gayet laikliği benimsemişler. Bir tek meclis başkanı bir ara laiklik anayasadan çıkartılmalı dedi. Hiçbir Allah'ın kulu onu savunmadı. Ben savundum. Siyasilerden yani. Ve hocalardan hatta. Cemaatler. Hepsi sus pus. Kimse konuşmadı. Doğru söylüyor demediler. Evet, dünyada bir iki devletten başka anayasasında laiklik olan yok. Gavur memleketlerinin bile anayasasında laiklik yok. Avrupa'sında, Amerika'sında bilmem nesinde nesinde anayasasında böyle bir şey yok. Dolayısıyla isterse dinden de bir şeyler alabilir yani. Anayasaya aykırı olmamış oluyor. Yani mesela anayasada laiklik maddesi olmasa, diyelim ki hükümet, parlamento isterse Kur'an'dan da bazı hükümleri alabilir. Ama anayasada laiklik var, alamaz. Bir tek o söyleyebildi, meclis başkanı söyleyebildi ve ne başbakan ne reis-i cumhur hiçbirisi desteklemedi. Hatta reis-i cumhur dedi ki, zaten benim görüşüm belli, ben daha evvel zaten laikliği tavsiye bile etmiştim dedi, çıktı. Hatırlarsanız Mısır'da ve Tunus'ta zaten tavsiye etmişti. Doğru. Yani ben zaten laikliği tavsiye etmiş birisi olarak bana niye soruyorsunuz ki demek istedi. Başbakan da o gün böyle söyledi. Yani o 4 madde içerisinde laiklik de var. Laiklik kaldırılmayacaksa anayasa değişikliği ne kadar büyük bir değişiklik olabilir ki? Detay. Yok ifade şöyle olmasın böyle olsun, şöyle olmasın şöyle olsun. Bu onun dışında başkanlık sistemi. Bundan amaçlanan görüldüğü kadarıyla aslında bazılarının zannettiği gibi reis-i cumhurun yetkilerini arttırmak değil. Zaten şu an tüm yetkiler kendi elinde ki yani. Öyle değil mi? Yani şu anda Allah'ını severseniz yani parlamento mu kaldı? Başbakan mı var? Bakanlar kurulu diye bir şey var mı? Kim inanıyor buna? Kim inanıyor? Şu an tek adam yok mu Türkiye'de? Yani doğrusu bu değil mi? Gerisi yalan değil mi? Vallahi yalan billahi yalan. Herkes de biliyor ki tek adam var. O zaman kendi yetkilerini arttırmak için bu bana hiç mantıklı gelmiyor. Anayasa değişikliği ya da sistem değişikliği bunun için değil. Zaten tüm yetkiler elinde. Zaten başbakan o ne diyorsa onu yapıyor. Bakanlar kurulu zaten o ne diyorsa onu yapıyorlar. Bitti. O zaman mesele yetki meselesi değil. Nedir ya? Mesela iki parti kalsın. Başkanlık sisteminde öyle. İki parti. Küçük partiler hepsi bitiyor. Aynı şey gibi. Ne derler ona futbolda? Çeyrek final, yarı final, final var ya. Aynı onun gibi. Böyle kademe kademe hepsi eleniyor. Ve en son iki parti kalıyor. Hangisi kalacak? AKP ile CHP. CHP'nin kazanma şansı var mı? %0. Dolayısıyla ömür billah AKP başta kalmış olacak. Sistem değişikliğinin gayesi bu. Hatta bunu Binali Yıldırım bir ara ağzından kaçırdı, böyle söyledi. Bunu açıkça da söyledi. Başkanlıkta iki tane parti kalacak dedi. CHP o yüzden istenmiyor dedi. Nasılsa iki parti olursa hiçbir zaman kazanamayacaklarını düşünüyorlar. O yüzden istemiyorlar dedi. Kendileri de niye istiyormuş onu söylemiş oldu aslında. Bir memlekette böyle olursa o zaman Suriye gibi, Mısır gibi, Ürdün gibi, oralarda da seçim var. Ama hep aynı adam kazanıyor. Başka parti yok. Mecbursun, ona vereceksin. Böyle olan memleketlerde diktatörlük oluşuyor. Böyle olan memleketlerde zaman içerisinde artık toplumda gaz birikiyor, birikiyor, birikiyor, patlıyor. Suriye'nin patlaması gibi. Düşman bunu kullanıyor. Patlatıyor. O memleketi patlatıyor. Herkeste o partiye karşı nefret oluşmaya başlıyor. Ve o parti tek başına olunca yıllarca artık bütün menfaatçiler oraya dolmaya başlıyor. Ve memleketin kaymağını yemeye başlıyorlar. Ve sonra kendi aralarında birbirlerine düşüyorlar. Sen yemeyeceğim, ben yiyeceğim kavgası başlıyor. Ve milleti soyuyorlar. Suriye'de de öyle, Mısır'da da öyleydi. Hep aynı parti başta ve memleketi soyuyor. Ve kimse bir şey yapamıyor. Ve sonunda patlıyor. Düşman da bunu biliyor. Patlatıyor. Halk hareketleri başlıyor. Darbeler olmaya başlıyor. Yani bunu kendileri açısından kesin çözüm görüyorlar. Hep AKP iktidarda kalsın diye. Bunu yapıyorlar ama dış güçler neler yapabilirler bunu engellemek için, ya da böyle olursa devirmek için neler yaparlar? Bunlar çok hesaba katılmıyor. Partiyi kendi içinden bölmek için ne yaparlar? Bölemezlerse dışarıdan nasıl müdahalelerde bulunurlar? Bunlar hesaba çok katılmıyor. Bakın, bu mesele biraz gündeme gelmeye başlayınca başkanlık sistemi, hemen anayasa meselesi gündeme gelmeye başlayınca dolar fırlayıverdi. 3 liraydı, 4 lira oldu. Müdahale ederiz demek istiyorlar. Ve o gün Doğu Perinçek açıklama yapıyordu canlı yayında. Dedi ki tamam, şimdi bu maddeler böyle geçiyor. Nasılsa oy çokluğu var. Hallediyorsunuz. Ama dedi, yarın bombalar patlayınca ne yapacaksınız dedi. Resmen tehdit eder gibi konuştu. Tabii ben yapacağım demedi de. Yani Amerika falan yapabilir gibi laflar. Ama herkes Amerika'yı kastetmediğini biliyor. Bu işi bilenler hepsi biliyor. Hatta büyükelçiler vurulursa ne yapacaksınız dedi. Bir mesaj verdi. Yani bu iş böyle kolay değil dedi yani. Biz İslami açıdan bakarsak meseleye, memleket demokrasi adı altında diktatörlükle idare edilecekse ve laiklikle idare edilecekse bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil. İster adı parlamenter sistem olsun, eski sistem, isterse yeni başkanlık sistemi olsun, ikisi de bizim kabulümüz değildir. Bizim istediğimiz şey Allah'ın dünyasında Allah'ın dediğin olmasıdır. Bu olmadıktan sonra ha parlamenter sistem ha başkanlık sistemi. O bir sistem meselesidir. Duruma göre, şartlara göre bu değişebilir. İslam'da ana esaslar bellidir. Fakat devletle ilgili detay meseleler belli değildir. Yani sistem şöyle mi olmalı, böyle mi olmalı? Bunlar Kur'an ve sünnet tarafından tayin edilmemiştir. Parlamenter sistem gibi mi? İslami sistem? Parlamenter sistem gibi mi? Başkanlık sistemi gibi mi? Bunlar detaydır ve bunlar Kur'an'da ve hadislerde yoktur. Bu ilim adamlarının içtihadıyla alakalı bir şeydir. Alimler içtihad yaparlar. Şu daha uygundur, bu daha uygundur diyebilirler. Şunu söyleyebiliriz biz sadece. İslam'da aslında parçalanma yasaktır. Kur'an-ı Kerim ve la teferraku buyuruyor. Partiler ise tefrika meydana getiriyor. İslam'da milletvekilleri bağımsızdırlar diyebiliriz. Bir partiye bağlı değildir. Senatör sistemi gibi. Bir yere bağlı değildir. Ve özgürce görüşüne göre elini kaldırır. Şimdi partiler özgür müdür? Milletvekilleri özgür müdür? Partiler de özgür değil, milletvekilleri de özgür değil. Hele hele milletvekilleri. Garibanlar oyunu kullanırken bile göstererek kullanıyor. Aman benden şüphelenmeyin. Bak ben beyaz verdim, kırmızı vermedim. Bizim partiden fire olursa benden bilmeyin. Beyazlar az çıkarsa benden bilmeyin. Ödü kopuyor. Bu özgür bir milletvekili mi şimdi gerçekten? Kamera çekiyor. Elini almış kamerayı bir milletvekili. Çekiyor. Göster oyunu diyor. Bakayım. Göster. Çıkartıyor. Gösteriyor. Tamam diyor. Geç. Bu şimdi oylama mı gerçekten? Bir tane böyle olay olsa bütün oylama iptal edilmesi gerekir. İptal edilmiyor. Oylama gizli olması lazım. Aleni yapıyorlar ve Anayasa Mahkemesi oylamayı iptal etmiyor. Şimdi bu milletvekilleri özgür mü yani? Kim bunlara özgür diyebilir? Benim bir teklifim var. Eski sistemde 550 milletvekili vardı. Yeni gelecek olan başkanlık sisteminde 600 olacak diyorlar. 600 milletvekiline dünyanın parası, her biri 15 milyar civarında maaş alıyor. 30 mu? Öyle mi? Ben 15 diye biliyorum. Yani benim teklifim var. Ben diyorum ki 600 milletvekiline maaş vermeyelim. Bir de bunlara sağlık, bilmem ne, özlük hakları, bilmem ne hakları, her türlü kıyak emeklilik vesaire. Bu kadar hak vermeye gerek yok. Her parti seçime girsin. Kaç tane milletvekili çıkardı? Mesela birisi 100 tane, birisi 200 tane değil mi? Partinin başkanı 100 oya sahip olsun. O elini kaldırdığı zaman 100 olsun. Diğeri kaldırdığı zaman 200 milletvekili varsa 200 olsun. Zaten farkı var mı Allah'ını seversen? Zaten farkı var mı? Milletvekilleri parti başkanının dediği gibi oy kullanmıyor mu? Özgür iradeleriyle mi kullanıyorlar? Yok. Zaten parti başkanı ne demişse ona göre kullanıyor. O zaman bu kadar milletvekiline ne gerek var? Bu kadar parlamentoya ne gerek var? Bunlara her ay dünyanın parası veriliyor. Ne gerek var? Ne işe yarıyor milletvekilleri? El kaldırmaya, indirmeye değil mi? Zaten parti başkanı el kaldırır onların yerine. Bir şey olmaz. Bence bir oda yeter. Yani 4 tane parti, 4 tane masa, el kaldırsınlar yeter. Bu kadar masrafa gerek yok. Çünkü milletvekilleri özgür değil yani. 600 milletvekilinin bir manasının olması için özgür olmaları lazım. Adam oyunu kullanırken ödü kopuyor, göstere göstere kullanıyor. Bu adam milletvekili mi şimdi? Başkanlık olsa ne? Parlamenter sistem olsa ne? Böyle olacaksa ikisi de kabulümüz değildir. İslam'da her milletvekili hiçbir partiye bağlı olmaksızın bağımsız milletvekili gibi halk tarafından seçilir, oraya gelir, kendi bildiği gibi vicdanına göre oyunu kullanır. Ve o da ehil olmak şartıyla. Öyle herkes milletvekili olamaz. Zengin olanlar milletvekili olamaz. Zengin ama kafa çalışmıyor. Babasından kalmış mal mülk. Zengin ama kafa çalışmıyor. Zengin ama bilgisiz. Zengin ama gerekli hiçbir sıfatı taşımıyor. Zenginlikten başka bir marifeti yok. Bu adamlar milletvekili oluyor. Ehliyet sahibi insanlar, liyakat sahibi insanlar milletvekili olmalı ve bunlar da özgür ve bağımsız olmalı. Sistem böyle olmalı. Ondan sonra bunların seçtiği bir kişi başkan olur. Asıl konuşulması gereken mesele budur. Şimdi öyle değil. Yine partiler olacak. Yine partilerin emrinde milletvekilleri.